Ayrım 7. Piramit. Henning Mankell. Sayfa 77. Yağmur dinmek üzereydi. Wallander yüzünü kuraladı. Balkon kapısının açık olduğunu fark ettiğinde geldiği yoldan dönmek üzereydi. Belki bir kedileri vardır diye düşündü. Geceleri rahatça dışarı çıkabilmesi içindir. Aynı zamanda ne olduğunu söyleyemediği, yolunda gitmeyen bir şeyler olduğu hissine kapıldı, vazgeçemezdi. Dikkatlice kapıya yürüyüp dinledi. Yağmur neredeyse tamamen durmuştu. Uzakta bir traktör sesinin giderek kaybolduğunu duyuyordu. Evde hiç ses yoktu. Wallander balkon kapısından ayrılıp tekrar evin önüne doğru yürüdü. Işık hala hafif aralık olan pencereden parlıyordu. Duvara yaslanıp bir şeyler duymak için kendini zorladı. Her şey sessiz ve sakindi. Sonra yavaşça parmak uçlarında yükselip pencereden içeri baktı. İçeri atladı. Sandalyede oturmuş dik dik ona bakan bir kadınla karşılaştı. Sokağa kaçtı. Sanki her an biri kapıya çıkıp bağırarak yardım isteyecek ya da etraf polis arabalarıyla dolacaktı. Arabaya koşup ön koltuğa atladı.
''Bir şey mi
oldu?'' ''Sadece arabayı sür.'' dedi Wallander.
''Nereye?''
''Buradan uzaklaş, Malmö'ye geri dön.''
''Evde kimse var mıydı?''
''Sorma, motoru çalıştır ve arabayı sür sadece.'' Lars Anderson, Wallander'in istediğini yaptı. Malmö'ye giden ana yola çıktılar. Wallander kendisine bakan kadını düşündü. Aynı duygu yine belirmişti. Doğru olmayan bir şey vardı. Bir sonraki otoparkta durur musun? Lars Anderson kendisine söyleneni yapmaya devam etti. Durdular. Wallander hiçbir şey söylemeden bekledi.
Ne olduğunu söylemeyecek misin artık diye dikkatle sordu Anderson.
Wallander cevap vermedi. Kadının yüzünde bir şey vardı. Tanımlayamadığı bir şey.
Geri dön dedi. Arlöve mi?
Wallander, Anderson'un direnmeye başladığını görebiliyordu. Daha sonra açıklarım dedi Wallander. Aynı adrese dön. Taksimetren varsa açabilirsin.
Arkadaşlarımdan para almıyorum. Kahretsin dedi Anderson öfkeyle.
Sessizce Ardöv'e döndüler. Artık yağmur yağmıyordu. Wallander arabadan indi. Ortalıkta polis arabası yoktu. Gelen giden hiçbir şey yoktu. Sadece mutfak penceresindeki ışık hala açıktı. Wallander bahçe kapısını dikkatlice açtı, tekrar pencereye yürüdü. İçeriye bakmak için kendini kaldırmadan önce derin birkaç nefes aldı. Eğer işler tahmin ettiği gibi olsaydı çok tatsız olurdu. Parmak uçlarında durup pencere pervazını tuttu. Kadın hala sandalyede oturmuş, aynı ifadeyle dik dik ona bakıyordu. Wallander evin arkasına gidip balkon kapısını açtı. Sokaktan gelen ışıktan içeride bir masa lambası olduğunu gördü. Lambayı açtı. Sonra çizmelerini çıkarıp mutfağa doğru yürüdü. Kadın sandalyede oturuyordu ama Wallander'e bakmıyordu, pencereye bakıyordu. Boynunda bir bisiklet zinciri vardı. Çekiçle burulmuştu. Wallander kalp atışlarını duyabiliyordu. Sonra koridorda duran telefonu bulup Malmö emniyetini aradı. Saat 11'e çeyrek vardı. Wallander Hemberg'le konuşmak istedi. Hemberg'in emniyetten saat 6 civarında ayrıldığı söylendi. Wallander ev numarasını alıp hemen onu aradı. Hemberg telefonu açtı. Wallander uyuduğunu ve telefonun sesiyle uyandığını anlattı. Wallander durumu açıkladı. Arlöv'de bir kasaba evinde sandalyede oturan ölü bir kadın olduğunu anlattı. 3. Bölüm. Hemberg gece yarısını biraz geçerken Arlöv'e vardı. Adli soruşturma çoktan başlamıştı. Wallander ne olduğuna dair tam bir açıklama yapmadan Anderson'u arabasıyla eve göndermişti. Sonra kapının yanında durup ilk polis arabasının gelmesini beklemişti. Kendi yaşlarında Stefansson adında bir komiserle konuşmuştu.
''Onu tanıyor muydun?'' diye sordu.
''Hayır.'' diye yanıtladı Wallander.
''O zaman burada ne işin vardı?''
''Bunu Hemberg'e söylerim.'' dedi Wallander. Stefansson ona şüpheyle baktı ama başka soru sormadı. Hemberg mutfağın etrafında dolaşarak işe başladı. Uzun süre kapıda durup sadece ölü kadına baktı. Wallander bakışlarının odada nasıl gezindiğini gördü. Uzun süre durduktan sonra kendisine büyük saygı duyduğu görülen Stefansson'a döndü.
''Kim olduğunu biliyor muyuz?'' diye sordu Hemberg. Oturma odasına geçtiler. Stefanson bir el çantasını açıp masanın üzerine bazı kimlik belgeleri yaymıştı.
Alexandra Batista Lundström diye yanıtladı. İsveç vatandaşı. Ancak 1922'de Brezilya'da doğmuş. Görünüşe göre savaştan hemen sonra gelmiş. Doğru anladıysan Lundström adında bir adamla evlenmiş. Burada 1957'den kalma boşanma evrakları var. Ama o zaman zaten vatandaşlığı varmış. Daha sonra İsveç soyadından vazgeçmiş. Postanede Batista adına bir yatırım hesabı var. Lundström'ü kullanmamış.
Çocukları var mı? Stefanson başını salladı.
Burada başka kimse yaşamış gibi görünmüyor. Komşulardan biriyle konuştuk. Görünüşe göre inşa edildiğinden beri burada yaşıyor.
Hemberg başını salladı, sonra da Wallander'e döndü. Yukarı çıkalım da dedi. Rahat çalışsınlar.
Stefanson onlara katılmak için hareketlendi ama Hemberg onu durdurdu. Üst katta üç oda vardı. Kadının yatak odası bir çamaşır dolabı dışında boş bir oda ve bir misafir odası. Hemberg misafir odasındaki yatağa oturup Wallander'e köşedeki koltuğa oturmasını işaret etti.
Gerçekten tek bir sorun var diye başladı Hemberg. Sence ne oluyor?
Elbette burada ne yaptığımı merak ediyorsundur.
Muhtemelen daha fazlasını da anlatman gerekecek dedi Hemberg. Bu cehennemin dibi yere nasıl geldin?
Uzun hikaye dedi Wallander.
Kısa kes diye yanıtladı Hemberg. Ama hiçbir şeyi de atlama.
Wallander bahis kuponları, telefon görüşmeleri ve taksiyle ilgili öğrendiklerini anlattı. Hemberg gözlerini yere dikip anlattıklarını dikkatle dinledi. Wallander sözünü bitirdiğinde bir süre hiçbir şey söylemeden oturdu.
Cinayete kurban giden birini buldun. Doğal olarak hakkını vermeliyim ki iyi bir iş başardın diye başladı. Ayrıca kararlılığında da yanlış bir şey yok gibi görünüyor. Düşüncen de doğru çıktı. Ancak bunların dışında yaptıklarının tamamen kabul edilemez olduğunu söylemeye de gerek yok. Yaptığımız işte bağımsız çalışma ve kendi işini kendin gördüğün gizli takip gibi şeylere yer yok. Bu konuda bir kez daha uyarmayacağım seni.
Wallander başını salladı, anlamıştı.
Bana söyleyeceğin başka bir şey var mı seni Arlöv'e getiren şey dışında?
Wallander ona nakliye şirketinde çalışan Helena'ya yaptığı ziyareti de anlattı.
Başka bir şey yok mu?
Yok. Wallander Hemberg'in uzun bir konuşma yapacağını düşünmüştü. Ama Hemberg sadece yataktan kalkıp onu takip etmesi için başıyla işaret etti. Merdivenlerde durup arkasını döndü.
Bugün seni aradım dedi. Silah incelemesinin sonuçlarını söyleyecektim. Raporda beklenmedik bir şey yoktu. Ama hasta olduğunu söylemişsin.
Bu sabah midemi üşütmüştüm.
Hemberg ona ironik bir bakış attı. Hemen iyileşmişsin dedi. Ama iyileştiğine göre bu gece burada kalabilirsin. Belki bir şeyler öğrenirsin. Hiçbir şeye dokunma, hiçbir şey de söyleme. Sadece aklına yaz.
Saat 3:30'da kadının cesedi götürüldü. Suyunnesson kısa bir süre sonra gelmişti. Wallander gecenin bir yarısı olmasına rağmen neden hiç yorgun görünmediğini merak ediyordu. Hemberg, Stefanson ve başka bir polis daha sistemli şekilde daireyi aramış, çekmeceleri ve dolapları açmış, birçok şey bulup masanın üzerine koymuşlardı. Wallander, Hemberg de Jörne adındaki adli tabibin konuşmasını da dinlemişti. Kadının boğulduğuna şüphe yoktu. İlk muayenesinde Jörne kafasının arkadan vurulduğuna dair işaretler de bulmuştu. Hemberg'in bilmesi gereken en önemli şey kadının ne kadar süredir ölü olduğuydu.
Muhtemelen birkaç gündür bu sandalyede oturuyor diye yanıtladı Jörne.
Kaç gün?
Bir tahminde bulunmayacağım. Otopsi tamamlanana kadar beklemeniz gerekecek.
Jörne ile konuşması bittiğinde Hemberg Wallander'e döndü.
Tabii bunu neden sordum anlıyorsun dedi.
Holland'den önce ölüp ölmediğini öğrenmek mi istiyorsun?
Hemberg başını salladı.
Bu durumda bir insanın neden kendi canına kıydığına dair elimizde makul bir açıklama olur. Katillerin intihar etmesi çok karşılaştığımız bir şey.
Hemberg salondaki kanepeye oturdu. Stefanson koridorda durmuş polis fotoğrafçısıyla konuşuyordu.
Yine de oldukça net görebildiğimiz bir şey var dedi Hemberg biraz durakladıktan sonra. Kadın sandalyede otururken öldürülmüş. Biri kafasına vurmuş. Yerde ve masa örtüsünde kan izleri var. Sonra da boğulmuş. Bu da bize birkaç olası çıkış noktası veriyor.
Hemberg Wallander'a baktı. Beni sınıyor diye düşündü Wallander. Bu iş için yeterli olup olmadığımı görmek istiyor.
Kadının katilini tanıdığı anlamına geliyor olmalı.
Doğru. Başka? Wallander zihnini yokladı. Çıkarılacak başka sonuçlar var mıydı? Kafasını salladı.
Gözlerini kullanmalısın dedi Hemberg. Masada bir şey var mıydı? Bir bardak mı vardı daha mı fazlası yoksa? Kadın nasıl giyinmişti? Katilini tanıdığını gösteren bir şey mesela. İşleri basitleştirmek için şimdilik bir erkek olduğunu varsayalım. Onu ne kadar iyi tanıyordu?
Wallander anlamıştı. Hemberg'in nereye varmak istediğini başta kaçırmış olması onu rahatsız etti.
Gecelik ve bornoz giyiyordu dedi. Öylesine birinin yanındayken böyle giyinmezsin.
Yatağı nasıl görünüyordu?
Toplanmamış.
Sonuç?
Alexandra Batista'nın onu öldüren adamla ilişkisi olabilir.
Başka?
Masada bardak yoktu ama ocağın yanında kirli bardaklar vardı.
Onlara bakarız dedi Hemberg. Ne içmişler? Parmak izi var mı? Boş bardakların bize anlatacağı çok şey olabilir.
Kanepeden ağır ağır kalktı. Wallander birden çok yorulduğunu hissetti.
Yani aslında çok şey biliyoruz diye devam etti Hemberg. Etrafta davetsiz misafir olduğuna dair bir işaret yok. Yani cinayetin kişisel bir mesele yüzünden işlendiğini varsayacağız.
Bu Holland'ın evindeki yangını hala açıklamıyor dedi Wallander.
Hemberg onu tartıyormuş gibi inceledi. Kendini iyice aşıyorsun dedi. Sakin ve yöntemli bir şekilde ilerleyeceğiz. Bazı şeyleri büyük bir kesinlikle biliyoruz. Bu şeylerden yola çıkacağız. Bilmediğimiz ya da emin olamadığımız şeyler beklemek zorunda. Bir yapbozu parçaların yarısı hala kutudaysa çözemezsin.
Salona ulaşmışlardı. Stefansson fotoğrafçıyla konuşmasını bitirmiş, bu kez telefonda konuşuyordu.
''Buraya nasıl geldin?'' diye sordu Hemberg.
''Taksiyle.
Benimle geri gelebilirsin.''
Hemberg Malmö'ye dönerken yolculuk boyunca hiçbir şey söylemedi. Yolda yağmur çiseliyordu ve sis vardı. Hemberg Wallander'i Rosengård'daki binasının önüne bıraktı.
''Bugün benimle daha sonra iletişime geçersin.'' dedi Hemberg. ''Mide ağrıların geçtiyse tabii.''
Wallander dairesine girdi. Sabah olmuştu bile. Sis dağılmaya başlamıştı. Kıyafetlerini çıkarma zahmetine girmek yerine doğrudan yatağın üstüne uzandı. Çok geçmeden de uykuya daldı. Kapı ziliyle uyandı. Uykulu uykulu salondan geçip kapıyı açtı. Kız kardeşi Christina karşısında duruyordu.
''Rahatsız mı ettim?''
Wallander başını hayır anlamında sallayıp onu içeri aldı.
''Bütün gece çalıştım.'' dedi. ''Saat kaç?''
7. Bugün babamla Lödorup'a gideceğim ama önce sana uğrayayım dedim.
Wallander kıyafetlerini değiştirip elini yüzünü yıkarken biraz kahve koymasını istedi. Yüzünü uzun süre soğuk suyla yıkayıp mutfağa gittiğinde gecenin tüm yorgunluğunu üzerinden atmıştı. Christina ona gülümsedi.
Uzun saçlı olmayan tanıdığım birkaç erkekten birisin dedi.
''Bana yakışmıyor.'' diye yanıtladı Wallander. ''Ama tabii denemedim değil. Sakal da bırakamıyorum. Gülünç duruyor. Mona sakalımı görünce beni ayrılmakla tehdit etti.''
''O nasıl?''
''İyi.''
Wallander bir ara verdiklerini anlatmayı düşündü. Aynı evde yaşarlarken Christina ile yakın ve güvene dayalı bir ilişkileri vardı. Yine de Wallander hiçbir şey söylememeye karar verdi. Stockholm'e taşındıktan sonra aralarındaki ilişki belirsiz ve daha düzensiz bir hal almıştı.
Wallander masaya oturup hal hatır sordu. ''İyi.''
''Babam böbreklerle ilgili bir şey üzerine çalışan biriyle tanıştığını söyledi.''
''Mühendis, yeni bir tür diyaliz makinesi geliştiriyor.''
''Pek anlamadığım şeyler.'' dedi Wallander ''ama kulağa çok havalı geliyor.''
Sonra Christina'nın dilinin altında bir baklı olduğunu anladı, bakışlarından görebiliyordu.
''Nedenini bilmiyorum dedi ama özellikle bir şey söylemek için gelmiş gibisin.''
''Babama niye bu şekilde davrandığını anlamıyorum.''
Wallander şaşırmıştı. ''Ne demek istiyorsun?''
''Ne düşünüyorsun? Toplanmasına yardım etmiyorsun.'' Lödorup'taki evini görmek bile istemiyorsun ve sokakta karşılaştığınızda onu tanımıyormuş gibi yapıyorsun.
Wallander başını salladı. Bunları mı söyledi?
Evet ve çok üzgün.
Bunların hiçbiri doğru değil.
Geldiğimden beri seni görmedim. Bugün taşınıyor.
Ona gittiğimi sana söylemedi mi? Sonra da beni bu işin dışında tuttuğunu.
Böyle bir şey söylemedi.
Söylediği her şeye inanmamalısın. En azından benim hakkımda söylediklerine.
Yani bu doğru değil mi?
Hiçbiri doğru değil. Evi satın aldığını bile söylemedi. Bana göstermek istemedi. Fiyatını bile söylemedi. Toplamasına yardım ederken eski bir tabak düşürdüm diye kıyameti kopardı. Ve işin doğrusu deli gibi görünse bile onu sokakta gördüğümde durup konuşuyorum.
Wallander pek ikna olmadığını görebiliyordu. Sinirlenmişti ama daha da üzücü olan burada oturup onu azarlamasıydı. Bu ona annesini hatırlatmıştı. Belki de Mona'yı. Helena da böyleydi gerçi. Ona ne yapacağını söyleyip her şeye burnunu sokan kadınlara dayanamıyordu.
Bana inanmıyorsun dedi Wallander ama inanman gerek. Stockholm'de yaşadığını ve onunla burada yaşayanın ben olduğunu unutma. Bu çok fark eder.
Telefon çaldı. Saat 7:20 geçiyordu. Wallander açtı. Arayan Helena'ydı.
Dün gece seni aradım dedi.
Bütün gece çalıştım.
Kimse cevap vermeyince yanlış numara olduğunu düşündüm. Bu yüzden kontrol etmek için Mona'yı aradım.
Wallander neredeyse ahizeyi düşürüyordu. Ne yaptın?
Mona'yı aradım ve telefon numaranı istedim.
Wallander'in bunun sonuçlarının ne olacağı konusunda hiç şüphesi yoktu. Helena'nın araması Mona'nın kıskançlığının tüm gücüyle alevlenmesi anlamına geliyordu. İlişkilerini daha da çıkmaza sokacaktı.
''Orada mısın?'' diye sordu.
''Evet'' dedi Wallander. ''Ama şimdi kız kardeşim burada.''
''İşteyim, beni arayabilirsin.''
Wallander telefonu kapatıp mutfağa döndü. Christina merakla ona bakıyordu.
''Hasta mısın?''
''Hayır'' dedi ama galiba şimdi işe gitmem gerek.''
Salonda vedalaştılar. ''Bana inanmalısın'' dedi Wallander. ''Sana her söylediğine inanmamalısın. Vaktim olur olmaz onu görmeye geleceğimi söyle.''
''Tabii eğer bana bu evin nerede olduğunu söyleme zahmetine girerseniz.''
''Ludorup'un kenarında'' dedi Christina. ''Önce bir kasaba marketinin yanından geçiyorsun, sonra söğütlerle çevrili bir yoldan aşağı iniyorsun. Yol bitince ev solda kalıyor, taş duvarla çevrili. Siyah bir çatısı var ve çok hoş bir ev.''
''Oraya ne zaman gittin?''
''İlk eşyalar dün gitti.''
''Ne kadar aldığını biliyor musun?''
''Söylemez.''
Christina gitti. Wallander mutfak penceresinden ona el salladı. Babasının onun hakkında söylediklerine öfkelenmeyi başka zamana bıraktı. Helena'nın söylediği daha ciddiydi. Wallander onu aradı. Şu an başka biriyle görüştüğü söylenince ahizeyi çarparak yerine koydu. Kontrolünü nadiren kaybederdi ama şimdi o ana yakın olduğunu fark etti. Tekrar aradı, hala meşguldü. Mona ilişkimizi bitirecek diye düşündü. Helena'ya yeniden kur yapmaya başladığımı sanıyor. Ne söylediğimin bir önemi yok, nasıl olsa bana inanmayacak. Tekrar aradı, bu sefer ulaşabildi.
Neden aramıştın beni?
Bu kadar tatsız konuşmak zorunda mısın? Aslında sana yardım etmeye çalışıyordum.
Cevap verirken sesi yine buz gibiydi.
Gerçekten Mona'yı araman gerekli miydi?
Artık seninle ilgilenmediğimi biliyor.
İnanır mı sence, Mona'yı tanımıyorsun?
Telefon numaranı bulmaya çalıştığım için özür dilemeyeceğim.
Neden aradın?
Kaptan Verke'den bazı bilgiler aldım, hatırlıyor musun? Burada eski bir denizci kaptanımız olduğunu söylemiştim.
Wallander hatırlamıştı.
Önümde bazı kayıtlar var. Son 10 yıldır İsveç gemilerinde çalışan denizci ve mühendislerin listesi. Tahmin edebileceğin gibi oldukça fazla insan var. Bu arada bahsettiğin adamın sadece İsveç'e kayıtlı gemilerde görev yaptığından emin misin?
Hiçbir şeyden emin değilim dedi Wallander.
Listeyi buradan alabilirsin dedi zamanın olduğunda ama tüm öğleden sonra toplantıda olacağım.
Wallander erken geleceğine söz verip telefonu kapattı ve şimdi yapması gerekeni Mona'yı arayıp durumu açıklamak olduğunu düşündü. Ama aramadı, sadece cesaret edemedi. 8:10 vardı, paltosunu giydi. Bütün gün devriye geçeceğini düşününce iyice umutsuzluğa kapıldı. Telefon tekrar çaldığında evden çıkmak üzereydi. Mona diye düşündü, kesin tüm öfkesini kusmak için arıyordur. Derin bir nefes aldı ve ahizeyi kaldırdı. Arayan Hemberk'ti.
Miden ne alemde?
Şimdi emniyete gidiyordum.
İyi, gel de bana uğra, Lohman'la konuştum. Ne de olsa daha fazla konuşmamız gereken bir tanıksın. Yani bugün devriyen yok. Hatta uyuşturucu satılan mahallelere yapılan baskınlara da katılman gerekmeyecek.
Yola çıkıyorum dedi Wallander.
Saat 10'da gel. Arlöv'deki cinayet hakkında planladığımız bir toplantıya katılabileceğini düşündüm.
Konuşma bitmişti. Wallander saatine baktı. Nakliye şirketinde kendisini bekleyen listeyi almak için zamanı vardı. Mutfak duvarındaki Rosengord'a giden otobüs seferlerini yazan programa baktı. Acele ederse otobüsü yakalayabilirdi. Dış kapıdan çıktığında Mona ile karşılaştı. Bunu beklemiyordu. Ne olacağı konusunda da bir fikri yoktu. Üzerine doğru gelip sol yanağına bir tokat attı. Sonra arkasını dönüp uzaklaştı. Wallander o kadar şaşırmıştı ki hiçbir tepki veremedi. Yanağı yanıyordu. Arabasının kapısını açan bir adam da merakla onlara bakıyordu. Mona çoktan gitmişti. Yavaşça otobüs durağına yürümeye başladı. Artık midesinde bir düğüm vardı. Bu kadar sert tepki vereceği hiç aklına gelmemişti.
7. ayrımın sonu. Sayfa 90.